90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 122. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 15 Mart 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 17 Mart 2023 Cuma. Özgür İnceoğulları ve geçtiğimiz bölümde paylaştığı haberle 45 yaş üzerindekilere bir umut veren Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Umut doldun mu sen Özgür?
Evet, evet. Özellikle o karanlık sohbetinden sonra çok umutlu oldum.
Ama yani bu ilerleyen zamanlarda bence vücut bulacak bir durum. Yani tabii şu anda hiç bunu dinlemeyenler için anlamsız bir konuşma olabilir bu. İşte 45 yaş üstün henüz bakir, keşfedilmeyen bir bölge olduğu ses üreticileri için ve hani her tarafta bir doygunluk olduğu ama bu tarafta da henüz bir açık olduğu gibi bir haber, bir istatistik haber paylaşmıştık. Böyle bir kısa özet geçebiliriz. Evet, bence de umut verici. Birçok markaya da buradan seslenmek istiyorum Özgür.
Geçen bölümde hem umut verdin hem de müthiş Almanca bilgini ortaya koydun. D ile başlayan tek bildiğim Almanca Die Totenhosen dedin ya. Gerçi orada da bu arada D ile ilgili başlayan bir sözcük yoktu bahsettiğimiz filmde. Das Leben der Anderen vardı. D yoktu. Neyse sonradan aklıma geldi Burçin. Ben de bu geçtiğimiz hafta dedim ki ya bak bunu mutlaka paylaşayım Burçin'le. Ben de o konserdeydim.
Ne diyorsun sen?
Evet evet.
Biz bir dakika, yıl kaçtı? Yıl kaç?
94.
94, evet, biz tanışmamışız seninle henüz.
Evet, evet, evet.
Ama sen beni orada tanıdın belki de. Kim bu çocuk
Bilmeyenleri anlatalım. Tamam. Şimdi bir anda böyle tak diye tamam. Konuya girdik. Şimdi Die Totenhosen 80'lerde kurulmuş bir punk rock grubudur. İsminden de anlaşılacağı gibi Almandır. Düsseldorflulardır hatta. Haziran 1994'te Açık Hava Tiyatrosu'nda verdikleri konserden söz etti Burçin geçtiğimiz bölümde. Hatta ön grup Dr. Skull. Doğru mu?
Evet, evet. Doğru.
Biz ikimiz birbirimizden haberimiz yokken, birbirimizi tanımıyorken aynı konserde ama ayrı yerlerdeymişiz Burçin'cim. Ben senin gibi böyle ön kısımda pogo yapmaya çekinmişim herhalde. Daha üstlerde böyle Açık Hava Tiyatrosu'nun üst kısımlarında uzaktan sakin sakin izlemişim konseri, izlemiştim. Daha doğrusu zaten aslında da düşündüm, ne işim vardı acaba o konserde ya. Yani çok takip ettiğim bir grup değildi Die Totenhosen. Ya herhalde bir arkadaşımın peşine takılmıştım ya da artık hani Alman liseli olmanın verdiği bir belki zorunluluk olarak görmüş de olabilirim. Alman bir grup gelmiş İstanbul'umuza, hadi gidelim destekleyelim. Ama şöyle dedi, sonradan işte senin o nasıl diyeyim, hatıran, anın bende şöyle bir şey hissettirdi geçtiğimiz bölümü dinledikten sonra. Yani o yıllarda genel bir keşfetme ruh halim vardı. Yani bak 20 yaşında bile değilmişim. Üniversitenin işte başları. Şöyle bir hissiyatım vardı. Yani o konsere de gideyim, öbürüne de gideyim, işte müzik zevkimi şekillendireyim. Çünkü karmaşık bir tarzım vardı. Yani blues da dinliyordum, pop da seviyordum, hard rock da seviyordum ki hala biraz öyledir. Ama bak bir uzattığımın da farkındayım. Hemen bir örnekle bitireceğim. Galiba 1993'tü, yani bir yıl önce. Aynı yaz bak iki tane ayrı konsere gitmişim. İkisi de çok farklı şeyler. Bir tanesi Cemal Reşit Rey salonunda Keith Jarrett konserine gitmiştim. Ben, yani dünyanın belki de en büyük doğaçlama caz piyanistlerinden bir tanesi. Muazzamdı. Böyle büyülenmiştim. Sonra birkaç hafta sonra da Açık Hava Tiyatrosu'nda sınıf arkadaşlarımla Yeni Türkü konserine gitmiştim. Böyle tıklım tıklımdı. Müthiş bir enerji vardı. Yani işte 19 işte bilemedin 20 yaşında müziği seven, daha doğrusu farklı tarzlarda müziği seven bir genç için böyle acayip besleyici şeylerdi o konserler. Sen de mesela iyi ki gitmişsin o Die Totenhosen konserine. İyi ki pogo yapmışsın. ki bir daha yapmaman gerektiğini öğrenmişsindir diye tahmin ediyorum.
Olur mu canım, o bana büyük bir şevk verdi. Yolumu çizdim ben o pogolar sayesinde.
Bilmeyen olabilir mi? Pogo nedir? Açıklamak gerekir mi Burçin?
Vallahi hiç şimdiye kadar Pogo'yu açıklama ihtiyacı duymadım ama nasıl anlatılır? Bir grup insanın müzik çalarken o müziğin enerjisiyle beraber büyük bir motivasyonla birbirlerine doğru koşup böyle omuz atıp itip kaktırıp çektirip böyle bir enerji halinde, enerji topu halinde birbirlerine temas etmeleri diyebilirim. Bilmiyorum ne kadar anlatabildim.
Çok çok detaylı ve güzel anlattım. Ben mesela basitçe anlatırdım. Derdim ki birbirine omuz atma.
Omuz atma ama sen bir geri çekiliyorsun, bir saflara gidiyorsun, sonra tekrar koşuyorsun, bir karışıyorsun, sonra başkalarıyla beraber tekrar omuz omuza geliyorsun. Yani kendi içinde bir şeyi var, bir mekaniği var o işin. Bu arada söyleyelim, aynı konser bizim dostumuz, hatta bu podcast'te de konuk etmiştik, Yiğit Tartan da o konserin düzenleyicilerinden. İstanbul Teknik Üniversitesi Rock Kulübü bu konseri düzenliyor. Dolayısıyla o da düzenleyicilerinden. Muhtemelen biz orada üçümüz de fiziki, muhtemelen değil, o da gittiğini yazmıştı. Üçümüz de fiziki olarak oradaydık. Ki bak işte yıllar sonra çok sıkı bir dost olarak burada işte bu podcastlerde ve hayatımızın birçok alanında beraberiz. Enteresan tabii, hayat değişik Özgür ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen söylerken tamam çok eğleniyoruz da bir taraftan da işte düşünmeden edemiyorum. Şu anda 19 yaşında bir gencin işte böyle bir hafta ben şu konsere gideyim, caz konserine gideyim, sonra da gideyim işte açık havada şunu seyredeyim veya bir yıl içerisinde bunlara gitmesi, hele hele arkadaşlarıyla böyle şeyler yaşaması ve bunu da tamamen senin dediğin gibi çok naif bir tavırla, yani müzikal zevkini biraz oturtmak, biraz yönlendirmek için yapması ne kadar zor aslında. Hani konser biletlerinden ülke şartlarını, zaten gerçekleşen konser sayısının azlığı, iptal olan festivaller, konserler, yani bu konuştuğumuz şey işte sen de söyledin, 94 yılı, aradan ne kadar zaman geçmiş. Umarım daha ileriye gideceğiz. Umarım en azından bunu kaçırdı, bir kuşağın kaçırdığını biliyorum ama yeni gelecek nesiller bundan çok çok daha güzel ortamlarda nefis konserler ve festivaller seyredeceklerdir diye umut ediyorum, inanıyorum.
Ve tekrarlayalım, bütün zor şartlara rağmen hala inatla, şevkle, motivasyonla konser düzenleyen bütün kurumlara, organizatörlere, promoterlara veya işte ne diyorsak o iş dalına, bütün hepsine de teşekkür edelim. Yani hakikaten kolay iş değil. Biraz meşakkatli ve de oldukça stresli bir iş.
Kesinlikle öyle. Bir de işte bak, işte deprem oluyor, Covid oluyor. İlk olarak etkilenen sektör, hala Covid'den sonra kendine gelememe durumu var. Ama en azından umut var. Nedir umut? İşte seçim, değişen bir yönetim, değişen bir iklim. Gerçekten bir an, bak bir anda her şey de değişebilir. Yani biz yaz sonunda veya bir sene sonra bugün çok başka şeyler konuşuyor olabiliriz. Bu belki başka bir konu ama yani bu umudu taze tutalım. Konser anılarımız gayet güzel. Ya yani ben de ilk defa, bak bu kadar yıl sonra ilk defa bu konserde beraber olduğumuzu öğrendim. Şimdi bugün muhtemelen bir Oscar konuşuruz diye düşünüyorum. Seninle böyle taze taze, daha sıcakken, dumanın üstündeyken bir Oscar konuşuruz diye düşünüyorum. Ama ondan önce sana ben birkaç haber vermek istiyorum. Bir tanesiyle de çok ilgileneceğini düşünüyorum. Şimdi sen bana sürekli aslında iki şeyi soruyorsun. Bir işte ödül törenimizle çok ilgi gösteriyorsun. Kategorileri soruyorsun. Bir de bir ara yani yurt dışında nedir? Hangi kategorilerde kimler dinleniyor diye bir soru sormuştun. Orada da ben işte bir takım platformlar önermiştim. Şimdi bu hafta içerisinde iHeart Podcast ödülleri 5.'si düzenlendi. Yani bir anlamda bizim Power Podcast ödüllerinin Amerika versiyonu diyebilirim net olarak. Onlar da çünkü aslında asıl işleri podcast değil ama podcast'e destek veren bir radyo oluşumu, öyle söyleyelim. Ve tabii çok uzun bir liste var, kazananlar listesi. En iyi müzik podcast'i kategorisinde Questlove, kendisi nerede? Jimmy Fallon da çıkıyor veya işte grubuyla birçok yerde, Roots grubuyla onu hatırlayabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Onun Questlove Supreme adlı bir podcast'i yılın müzik podcast'i seçildi. Hani meraklılar, yabancı dilde bir şey dinlemek isteyenler ve bunun müzik özelinde olmasını isteyenler için bir tavsiye olabilir. Ne yapıyor? İşte bir takım müzik efsaneleri ya da müzikle uğraşmasa bile kültürel kültürel ikonların hikayelerini bayağı da derinlikli ele alıyor. Ama tabii çok eğlenceli röportajlar, böyle klasik soru cevap soru cevap şeklinde değil de böyle biraz belgeselimsi bir tatta yapıyorlar ve çok da eğlenceli gerçekten. Hatta 2019'da Pandora'dayken daha sonra iHeartMedia'ya geçtiler. Ve tabii bu arada Questlove'da daha önce hem Grammy hem de Oscar kazandı geçen sene Summer of Soul belgeseliyle. Şimdi o öyle ödül koleksiyonuna bir de bunu ekleyecek. Bir podcast ödülünü ekleyecek. Bu arada keşke şu podcast'in şekli, ödülün şeklini görseydin. Onun da yorumunu merak ediyordum aslında. İnternette bulabilirsin. Bu listeye de bakmalarını ve bakmanızı tavsiye ederim. İşte en iyi yemek podcast'i var. Sporkful. Ben yeni keşfettim, enteresan. Bir podcast, en iyi haber podcast'i senle burada konuştuğumuz, hatta bu konu geçerken önerdiğim Daily, yıllardır bu konuda neredeyse ödülleri kimseye kaptırmıyorlar. En iyi bilim podcast'i Radio Lab, daha önce de belki bahsetmişimdir, çok çok güzel bir podcast. Ama uzun bir liste var, iHeart'ın podcast ödüllerine hem senin hem de dinleyicilerimizin bakmasını tavsiye ederim.
Bir de buna bak, başta geldi yani.
Güzel, evet, bir de buna, doğru, o zaman buna bir de buna bak diyelim. iHeart Müzik podcast ödülleri. O zaman bunun linkini açıklamamız içerisine ekleyelim. Bu hafta seninle bir linkleşme yaşadık. Sen bana bir dinleyicimizin linkini yolladın. Bir haber linkini. Çok bahsettiğimiz bir konu. Plaklarla ilgili bir haber linki yolladı. Bu zaten benim radarımdaydı ama onu da mutlaka burada söyleyelim. Uğurcum bize yolladı bu linki. Link şu aslında, haber. Onu öyle söyleyelim. Şimdi plak satışlarının her geçen yıl nasıl arttığını zaten bu programı takip edenler aşağı yukarı biliyorlar. Hatta şöyle söyleyelim, bu 16. büyüme yılları oldu. 16 yıldır sürekli artıyor plak satışları. Ama bu sene bir ilk gerçekleşti. 1987 yılından bu yana ilk defa plak satışları CD satışlarını geçti. Yani şu anda en çok satan fiziksel format resmi olarak plaklar. Hatta sayıyı da söyleyeyim, 2022 Amerika verilerini aktarıyorum. 33 milyon CD satmış ülkede, 41 milyon plak satmış. Bu çok önemli. Bu arada bugün mesela, bugün daha taze bir haberi de buna hemen ekleyeyim. Metallica grubu daha önce plaklarını basan bir plak basım şeyi, fabrikasını, şirketini satın aldılar. Daha önce Jack White'ın White Stripes'tan bu plak işine girdiğini biliyoruz ve plak arzında da bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. İşte bunların malzemeleri zor bulunuyor, bir ara krize girildi, plaklar basılamadı. Şimdi de büyük şirketler ve gruplar bu işe biraz el attılar. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde bununla ilgili buna benzer haberler de duyacağız. Çünkü plak basmak önemli bir hale geldi ama plak basan çok yer yok. İşte malzemeler değişiyor, malzemeler biraz organikleşiyor ama her fabrika buna uyum sağlayamıyor gibi bir takım problemler var. Ama Metallica güzel bir adım atmış. Direkt fabrikayı satın alarak en azından bundan sonrasını garanti altına almış.
Yani onları artık birer fabrikatör diyebilir miyiz?
Fabrikatör diyebiliriz, patron diyebiliriz, yani ne diyebiliriz, her şeyi söyleyebiliriz. Ama akıllı bir girişim diyebiliriz daha çok.
Tabii müzisyenlerin aslında girişimlerini... Yok efendim kriptolar bilmem neler işte NFT'ler yerine böyle müziğe yatırmaları, yani tekrardan müziğe yatırmaları bence de çok güzel bir girişim ya da çok güzel bir yol. Burçin'cim epeydir ilginç bir konudan bahsetmek istiyordum, fırsatım olmadı. O bölüm bu bölüm ya da bu bölüm o bölüm tam konusu geldi çünkü şöyle bir ilginç konu var. Marka ve ürün tanıtımı için ünlüler ve ünlü kullanımının öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Diyeceksin ya bu konu 100 yılın konusu, yani yeni mi aklına geldi? Ünlüler reklamlarda ve tanıtımlarda yıllardır kullanılıyor zaten, onu biliyoruz, doğru. Ama biraz değişik bir açıdan bakmak istiyorum. Zaten konuya da güzel bir geçiş olacak, ana konuya daha doğrusu. Ünlüler için hazırlanan hediyelerden bahsetmek istiyorum. Bu konu da aslında yeni değil ama çok da bilinen bir konuda değil. Yani örnekle anlatayım, bu yılki Oscar ödüllerine aday olanlar için bir pazarlama ajansı hediye çantaları hazırlamış. Bu arada bu ajans bunu ve bunun benzerini yıllardır yapıyor. Sadece Oscar için de yapmıyorlar. Yani diğer ödül törenleri için de, yani mesela Grammy için de yapılıyor. Tüm adaylara da yollamıyorlar aslında. Yani bütün Oscar'ın bütün adaylarına da bu hediye çantaları gitmiyor. Oyunculuk kategorisindeki 20 kişi var. Yönetmen kategorisindekiler var. Ve ödül töreninin sunucusu var ki... Yani o da zaten çok meşhur kişiler arasından seçiliyor. Bir ara sunucu yoktu gerçi ama mesela bu sene vardı. Çantaların içindeki hediyelerin toplam değeri 100 bin dolardan fazlaymış. Ve hediye çantalarının teması ya da işte başlığı ne dersek, herkes kazanır, everybody wins. Yani ismen doğru. Düşün, Oscar'ı kazanamasan bile aldığın hediye çantasında 100 bin dolarlık hediye var. Bu hediyeler neler? Yani içinden ne çıkıyor bu çantanın? Öncelikle iki tane seyahat varmış. Bir tanesi mesela İtalya'ya. Bu son senenin çantasından bahsediyorum. İtalya'ya, bir tanesi Kanada'ya. Adayın böyle bir arkadaş grubuyla beraber katılabileceği seyahatler çıkıyormuş çantanın içinden. İşte kozmetik şirketleri giriyormuş çantaya. İşte giyim firmaları. Tabii hepsinin de yani bir hakkı var. Yani kozmetik şirketi derken bir tane kozmetik şirketini alıyormuş ajans. İşte aksesuar firmaları, işte bu hediye setlerine girmek için sırada bekliyorlarmış. Ve bu arada belirtelim, akademinin ve Oscar'ların hediyelerle hiçbir ilgisi yok. Yani bu tamamen bağımsız yapılan bir aktivite. Akademinin seçtiği Oscar adaylarına bir ajanstan bir hediye çantası gidiyor. Bu çantada yer almak için de markalar ajansa yaklaşık 4000 dolar gibi bir giriş ücreti ödüyorlarmış ki bence çok makul bir tutar. Yani hani hakikaten büyük bir, yani marka için, bir marka, bir firma için 4000 dolar çok büyük bir tutar değil. Ama altını çizelim. Oscar adayının çantada sunulan bir ürünü kullanacağının, mesela işte o kıyafeti giyeceğinin, o işte seyahati kullanıp işte bilmem ne malikanesinde kalacağının da bir garantisi yok. Hiçbir garantisi yok. Yani sen işte bir markasın, 4000 dolar veriyorsun, o çantada ürünün oluyor ama yani bir garantin yok. Olur da kullanırlarsa o insanlar, o ürünle fotoğraflanma şansı var. Yani ufak da olsa bir olasılık satın alıyorsun. Çok niş bir pazarlama aktivitesi. Bunu markalara satan ajansın sahibi de bunu bir piyango olarak konumlandırıyor. Yani Oscar'a kim aday oldu mesela? Örnek veriyorum, en meşhurlarından bir tanesi bu yıl Cate Blanchett'ti, tamam mı? Her markanın yöneticisi ister yani hani Cate Blanchett onun markasını kullansın. Bir de o markayla gözüksün özellikle, yani hani basında vesaire. Hele ki sen kendi hani sosyal medyasında falan filan o markayla ya da o tatil mekanında gözüktüğünü düşün. Ajansın akıllı sahibi de diyor ki bu bir piyango. Herkes bu piyangoyu kazanmak istiyor ama bilet almazsan kazanamazsın. Yani o çantaya girmezsen kazanamazsın ki geçtiğimiz senelerde mesela Viola Davis o çantadaki tatillerden bir tanesine gitmiş. Twitter hesabında da o gittiği yerde çok güzel bir fotoğraf çektirmiş. Hatta mekanın ismini de etiketlemiş, koymuş falan filan. Dolayısıyla o markanın, işte o mekanın ya da işte o tatil noktasının sahibi sonuçta o piyangoyu kazanmış olmuş yani.
Sen konuşurken düşünüyorum, Türkiye'de bu, yani Türkiye'de de var bu hediyeler, işte bir takım promosyonlar ama bu çapta pek hatırlamıyorum ya da haberimiz yok, o da olabilir. Var belki böyle bir ortam ama bizim haberimiz olmayabilir, ama bu çapta çok hatırlamıyorum.
Ya bu çapta yoktur ama kesinlikle vardır. Özellikle PR şirketleri tabii ki bu konularda markalara, şirketlere çok destek oluyorlar ve yani ürünlerin bir şekilde ünlülere ulaştırılmasını sağlıyorlar. Bununla ilgili çok ajans çalışıyor ama hani hakikaten 100 bin dolarlık bir çantanın Türkiye'de bir ünlüye gidip gitmediğini bilmiyorum ve zannetmiyorum.
Ben de bilmiyorum. Dinleyicilerimizden varsa bu ürünün ulaştığı birileri bize ulaşın. Şeyler tabii çok hani şu o kapsamda pek değil. Yani yılbaşı zamanı özellikle birçok marka işte birçok işte ne diyeyim medyada olan, biraz ön planda olan isimlere bir takım paketler yollarlar. Bunlar da çok tatlı, çok şirin, çok tatmin edicidir aslında herkes için. Ama bu çapta henüz duymadım ama şu an merakımı bir şey yaptın, kaşıdın. Bir ben bunu bir araştıracağım. Belki de dediğim gibi bizim hiç bilmediğimiz tabaka ve katmanlarda böyle bir hayatta dönüyor olabilir. Ben buna bir bakacağım.
Burçin'cim, Kendall Jenner'a giden hediyelerin haddi hesabı var mıdır sence?
Ya Kendall Jenner tabii başka bir seviye. Ben o seviye o seviyenin daha alt ligine biraz konsantre olma taraftarıyım, yoksa onlar feci canım. Ya ben onlara böyle direkt keş paralarla falan bu işlerin gittiğini düşündüm. Hani hediyelerim biraz yani artık çok zayıf kalıyor bu isimler için.
Yok, zaten onların bir kısmının böyle büyük anlaşmaları var. Yani markalarla tabii. Zaten anlaşmaları var ve o markaları kullanmak zorunluluğu da o anlaşmaların zaten bir parçası. Nasıl sporcuların varsa, yani örnek veriyorum işte Rafael Nadal'ın anlaşmalı olduğu bir saat markası var veya işte Djokovic'in, yani Serena Williams'ın vardı vesaire. Ama tabii ki bir yandan da anlaşması olmasa da işte ya hani belki kullanır umuduyla gelen çok hediye de vardır.
Tamam, bunu araştıracağım. O zaman şimdi yani sen tabii çok güzel, çok tatlı bir tarafından baktın Oscar ödüllerine. Ben çok klasik bir tarafından bakayım, biraz müzik tarafından bakayım aslında. Şimdi tabii burada tek tek şu kazandı, bu kazandı demek yani çok anlamlı değil. Zaten bunları muhtemelen bugüne kadar ilgili arkadaşlarımız mutlaka okumuşlardır. Şimdi müzikle sinema kısmını biraz ayırabiliriz Oscar'da. Benim için ilgi çekici tarafı bu sene... En iyi şarkı kategorisinde aday olan 5 şarkının da canlı performans olarak karşımıza gelmesi. En son işte 3 sene önce olmuştu ama her senede olan bir şey değil bu. Burada daha çok da ilgimi çeken şu oldu. Hatta yani neredeyse son dakikaya kadar bu 5 şarkının 4'ü için resmi açıklama yapılmıştı. Lady Gaga hariç. Lady Gaga sahneye çıkmayacaktı aslında. O çünkü bu Joker filminin devamı için bir çekimdeydi. Bunu biliyoruz paylaşımlarından ve kendi açıklamalarından. Ama daha sonra biraz araştırdım ben de. Aldığım bilgilere göre böyle perşembe günü falan bir yazışmalar başlamış. Ya tamam geleceğim ama geleyim son dakika. Bir de bunların biliyorsun şovları çok önceden hazırlanıyor. Birkaç tane büyük prova yapılıyor. Bunların tabii hiçbirinde yer alamayacak olması nedeniyle biraz böyle son dakika ama demiş ki geleyim, hani çok da fazla böyle bir kıyafet, sahne dekoru olmadan işte basit bir siyah tişört, bir yırtık kot pantolonla çıktı ve aslında Top Gun'ın da ruhuna uygun bir belki de kıyafet diyebiliriz, performansını sergiledi. Onunla beraber tabii çok merak edilen isimlerden bir tanesi Rihanna'ydı. Rihanna hamile olduğunu Super Bowl'da öğrenmiştik. Burada artık net olarak karşımızdaydı. İkinci çocuğuna hamile ve güzel bir performans sergiledi. David Byrne oradaydı. Sofia Carson oradaydı. Ve bir de tabii ki bu senenin en eğlenceli şarkılarından bir tanesi için Natu Natu performansı açıklanmıştı. Bu bütün ekip arasında kazanan da Natu Natu oldu. Şimdi Natu Natu aslında bir Tollywood filmi, yani Hollywood değil, Tollywood diyorlar onlar kendi şeylerine, endüstrilerine. Bu buradan çıkıp da bu ödülü kazanan ilk şarkı oldu Natu Natu. Burada mesela ben bu haberi verdiğimde hemen aklıma şey geldi, ya Jai Ho çalmıştık biz, Slam Dunk Milyoner, işte Jai Ho, A.R. Rahman. Sonra baktım ama o film İngiliz yapımı olarak geçiyor. Bu film gerçek işte Hindistan yapımı, dolayısıyla gerçekten Hindistan'dan çıkıp bir Hint yapımı olup en iyi şarkı ödülünü kazanan ilk şarkı oldu. Dolayısıyla tarihe geçtiler, o açıdan önemliydi. En iyi film müziği, yani şarkı dışında en iyi film müziği Volker Bertelmann'a gitti. Hauschka ismiyle de o sahnede tanınan bir isim. Aslında şöyle diyebiliriz, bizim geçen haftaki podcast'imizin kapağını süsleyen filmin aslında müziği All Quiet on the Western Front. Şöyle diyeyim, yani müziği derken aslında mesela filmi izleyenler varsa bilecektir. O böyle çok çok dramatik ve hemen yakalayan bir bölümü var. Dın dın dın dın gibi. Yani böyle giriyor ve altta tabii başka bir müzik akıyor ama zaten kendisi böyle avantgard müzikler yapan bir isim. Daha önce de Oscar adaylığı var ama ilk Oscar'ını kazanıyor. Bence hak edilmiş bir Oscar. Bu arada film birkaç dalda birden Oscar kazandı. Genelde teknik kategorilerdi ama gecenin ön plana çıkan filmlerinden bir tanesi oldu geçen hafta konuştuğumuz bu film. Bunun dışında yani müzikle ilgili bir de Lenny Kravitz'i gördük. Lenny Kravitz o işte anma kısmında sahnede bir takım işte bu sene kaybedilen isimlerin fotoğrafları dönerken şarkı söyleyen kişi olarak karşımıza çıktı Lenny Kravitz. Oscar'la ilgili de aklımda kalanlar bunlar aslında. Jimmy Kimmel'ın performansını beğendim ama ben artık bu ödül törenlerinin hepsini Ricky Gervais'in sunmasını istiyorum. Altın Küre'yi de olsunsun, Oscar'ı da olsunsun ama Jimmy Kimmel yani beni tatmin etti, öyle söyleyebilirim. Başarılı bir performans olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yani filmlerle ilgili çok ayrıntıya girmiyorum. Everything Everywhere All At Once, çok konuştuk o filmi. Çok da güzel şeyler, neşeli bir ödül alma sahnelerine şahit olduk. O yüzden eğlenceliydi. Hatta sonrasında şunu da söyleyebilirim, bir ekleme yapayım. Ratingleri arttı. Geçen sene dibi bulmuştu Oscar ödülleri. Bu sene ratinglerini arttırdılar. Geçen sene 16,5 milyon kadarken bu sene 18 milyonun üzerine çıktı. Ki Oscar hani geleneksel olarak Super Bowl'dan sonra dünyada en çok seyredilen televizyon olayıdır. Bu sene ama genelde ödül törenlerinin izleme oranları arttı. Onu söyleyebilirim. Yani Grammy'de de bu var, Oscar'da da bu var. Yani bu bir trend belki, belki de buna ayak uydurduklarını söyleyebiliriz yapımcıların, organizatörlerin.
Ona ben de ekleyeyim, 18.7 milyonmuş Amerika'daki izleme sayısı bu, izleyici sayısı aslında. 2020'den bu yana en büyük izleyici kitlesini yakalamışlar ve geçtiğimiz yılın Oscar ödüllerinden %12'lik bir artış bu. Bu arada aynı anda yani Oscar yayınlanırken HBO'da da The Last of Us'ın sezon finali yayınlanmış. O da 8.2 milyon kişi tarafından izlenmiş ki Pedro Pascal, başrol oyuncusu Pedro Pascal da törendeydi.
Doğru, evet, o da hatta yani dizi de izleme açısından HBO tarihine geçti. İşte Game of Thrones, House of the Dragon, Last of Us, hatta Last of Us Amerika'da, pardon, Avrupa'da en çok izlenen 3 HBO yapımından bir tanesi oldu. Bu arada ben şeylere de baktım, sosyal medya etkileşimlerine. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube toplam 27,5 milyon sosyal medya paylaşımı bir etkileşim alıyor Oscar ödülleri. Twitter trend topik oluyor doğal olarak. YouTube'da da konuşmalar arasında en çok Brandon Fraser'ınki izlenmiş, 2.6 milyon. Hemen arkasından Ki-Hui Kwan'ın o neşeli ve olağanüstü konuşması YouTube'da 1.3 milyondan fazla görüntülenmiş. Muhtemelen şu dakikalarda çok daha fazladır. Yani bu sene Oscar'a kazanan da kaybeden de katılan da sanırım herkes memnun diye düşünüyorum. Ha, birkaç belki şeyi de söyleyebiliriz. CNN tarihinde ilk Oscar'ı kazandı. Belgeselle, Navalny belgeseliyle. Başka Netflix en çok Oscar kazanan platform oldu. Bunun dışında da 16 adaylıktan 6'sını kazandı Netflix. Apple kazandı, Apple TV. Apple TV bir aslında animasyonla kazandı. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse'la ilk kısa animasyon Oscar'ını kazandı Apple. Ya böyle değişik küçük minik minik ayrıntılar da var.
Evet, ben de çok kısa değineyim. Öncelikle seni tebrik ederek başlayayım. Bu podcast'te önerdiğin iki filmin toplam Oscar sayısı 11 Burçin'cim. Everything Everywhere All At Once, her şey her yerde aynı anda 11 dalda adaydı. 7'sini kazandı. Geçtiğimiz bölümde de bahsettiğin All Quiet on the Western Front'ta 4 dalda kazandı. Yani 2 tane filmden bahsettin son haftalarda. İkisinin toplam Oscar sayısı 11. Tebrikler tekrardan. Bu arada her şey her yerde aynı anda bu filmin ana karakterini oynayan Malezyalı Michelle Yeoh en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan ilk Asyalı oyuncu olarak da tarihe geçti. Bu film, yani her şey her yerde aynı anda en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi orijinal senaryo, en iyi kurgu ödüllerini kazandı. Ortalığın tozunu attırdı. Dediğin gibi, anlattığın gibi Brandon Fraser The Whale filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kazandı. Çok duygusal anlar vardı. Hem Brandon Fraser'ın hem de yine söz ettiğin Ki-Hui Kwan'ın Oscar kazanmaları herkesi sevindirdi aslında. Belli ki herkes onları istiyormuş. Çünkü yani ikisinde de hikayeler aslında birbirine benzeyen tarafları var. Oyunculuk kariyerleri sekteye uğramış insanlar bunlar. Hatta bitme seviyesine gelmiş insanlar. İki oyuncu daha doğrusu. Yıllar sonra geri dönüş yapıyorlar. Geri dönüş rollerindeki performanslarıyla da ödüle layık görülüyorlar. Herkesin beklediği türden hikayeler bunlar. Yani tekrar kazanma hikayeleri. En iyi yönetmen ödülü iki kişiye gitti. Daniel Kwan ve Daniel Scheinert. İkisi de 35 yaşında. Her şey her yerde aynı anda. İkinci filmleri ve daha ikinci filmleriyle Oscar'a uzandılar. Erken mi oldu tartışması yapmayacağım. Çünkü yani bu tip ödül konularında şans faktörü de rol oynuyor tabii. Yani örnek vereyim mesela Burçin. Alfred Hitchcock'un hiçbir zaman bir Oscar ödülü olmadı. David Fincher kazanamadı. Christopher Nolan'ın en iyi yönetmen ödül Oscar'ı yok. Bunlar layık görülmediler. Yorum yapmıyorum ama bilgi paylaşmak için söylüyorum. Yani biraz tabii şans da var. İşte şey de var. O yıllarda kimlerin yarıştığı da önemli vesaire vesaire. Bu arada bir yönetmen ikilisinin Oscar kazanmasının üçüncü örneği olmuş bu. West Side Story'nin yönetmenleri Robert Wise ve Jerome Robbins paylaşmışlar vaktiyle. Bir de No Country for Old Men'de Coen biraderler paylaşmışlardı, hatırlarsın. Yani yarın bir gün kim 500 milyar ister de sorarsa cevap verirsin Burcu.
Bizim programımız tamamen şey, cevap deposu. Kim 500 evet. milyar ister. O zaman mesela şeyi söyleyelim. Türkiye'de Netflix seyredenler bu filmlerden hangilerini seyredebilir? Batı Cephesi'nde Her Şey Sessiz'i seyredebilir. Evet. Guillermo del Toro'nun Pinokyo'su da Oscar kazandı. Pinokyo'yu seyredebilirler.
Bravo, evet.
Elephant Whispers'ı seyredebilirler. Kısa belgesel dalında kısa film kategorisinde ödül kazandı. Aslında Everything Everywhere All at Once'ı da Netflix'te seyredebilirler ama o film bir Netflix platform yapımı değil. O yüzden bu kategoride saymıyoruz onu. Bir de ben tabii şeyi merak ediyorum. Bak onu seyretmemiştim ve yani nereden bulacağım, nasıl seyredeceğim onun planı. Navalny'i gerçekten merak ediyorum. Alexei Navalny Rus muhalif, öyle söyleyelim. Ve işte Ocak ayı, yani 2021 yılında tutuklanıyor. Şu anda halen Rus hapishanesinde. Bu arada daha önce başına gelmedik olay kalmadı. Yaşaması bir mucize. Sundance'de bu filmin premierini yapmışlardı. Belgeselin, film demeyelim de. Ve merakla izlemek istiyorum. Nasıl izleyeceğim, nereden izleyeceğim bilmiyorum. Biz bu kadar öneride bulunduk. Dinleyicimiz de bana bunun önerisinde bulunsun. Ben Navalny nasıl izleyeceğim?
İlla gelir onun cevabı. Bu arada yani Ricky Gervais sunsun istiyorsun ama Jimmy Kimmel de fena değildi. Özellikle açılış konuşması güzeldi. Orada biraz Will Smith'e de değindi. Yani Will Smith biliyorsun yasaklı. Yani Oscar yasağı var ve zaten yoktu törende. 2000 yani işte herkesin gözü önünde Chris Rock'a alenen tokat attı. Önümüzdeki 10 yıl boyunca akademi ödüllerinden, Oscar'larla ilgili tüm etkinliklerden men edildi. Ama aynı törende, yani bu olayın gerçekleştiği törende de en iyi erkek oyuncu ödülünü neden verdiler bilmiyorum. Hala anlamış değilim. Başkaları da varmış bu arada, biliyor musun? Yasaklı. Yani çoğu da işledikleri suçlar, hatta cinsel suçlar sebebiyle yasaklarmış. Mesela yönetmen Roman Polanski 2018'de men edilmiş akademiden. 1977'de bir suç işlemiş ama o tarihten sonra birkaç kez Oscar aday gösterildi. Hatta 2003'te de kazandı Piyanist'le. Bill Cosby işlediği cinsel suçlardan dolayı 2018'de yasaklı listesine girdi. Sonra Harvey Weinstein 2017'den beri yasaklı. Zaten şu an hapiste, istese de gidemez Oscar'a. Hadi bunları tahmin etmek güç değil ama bir dönem Richard Gere de yasaklıymış, biliyor muydun?
Neden?
1993'te 20 yıllığına men etmişler Richard Gere'i. 1993'teki törende çıkmış sahnede Çin hükümetini kınamış. Ve bundan dolayı yasak gelmiş 20 yıl boyunca. Tabii yıllar geçmiş, cezasını doldurmuş ve geri dönmesini istemişler. O da galiba pek oralı olmamış. Yani ben uzun süredir onu görmedim.
Ben de görmedim. Richard Gere'i ben bayağıdır görmedim. Yaşıyor herhalde, değil mi? Bazen böyle olur ya, birini konuşuruz ama
tabii.
O belki ölmüştür falan. Çok bu şeylere yok, düşüyorum. Yok. Bu arada peki... Ya Elvis'in hiçbir şey kazanmamasına ne diyeceğiz?
Ya evet, o açıkçası yani çok da doğru bir karar mı bilmiyorum. Ya hakikaten Elvis filminin hiçbir dalda bir tane bile, o var, Fablemans var. Hani Steven Spielberg'in, ki hani o filmde yani izlemedim gerçi ama çok methedilen, beğenilen bir film. Ya işte olmuyor bazen. Bazı stüdyolar herhalde o kadar öne çıkıyorlar ki, mesela bu işte A24 diye bir stüdyo, bu bağımsız bir stüdyo, Her Şey Her Yerde Aynı Anda, Everything Everywhere All At Once'ın da yapımcısı olan stüdyo. Yani o kadar öne çıktılar ki işte bir anda domine ettiler. Elvis ne yönetmen, ne film, ne oyuncu, hiçbir şey kazanamadı. Olmadı.
Ya en azından bir kıyafet miyafet kazansaydı yani bir şey kazanmasını isterdim. Çünkü çok çok emek harcanmış güzel bir film. Ama başı iyi bir Oscar'dı. En azından benim için tatmin edici bir tören olduğunu söyleyebilirim.
Burçin'cim, Amerika'da yaşayan Çinli bir göçmen ailesini merkezine alan film 7 Oscar kazanırken, ki bu filmde de oynayan işte 51 yaşındaki Vietnam kökenli Amerikalı oyuncu, ki bu oyuncu çocukken ailesinin bir kısmıyla bir tekneye biniyorlar. Vietnam'dan kaçıyorlar. Bir yıl boyunca göçmen kampında yaşamak durumunda kalmış Kei Huy Quan. Bu oyuncu milyonlarca kişiye hikayesini gözyaşları içinde anlatırken, Atlantik'in öbür tarafında Avrupa'da göçmenlerle ilgili apayrı bir olay yaşandı. Belki de bir skandal demek lazım. Gerçi çok yeni bir olay değil. Hele ki bu bölümümüz yayına girdiği zaman daha da eskimiş olacak belki, ama yine de anlatmak lazım. Skandala yol açan konu şuydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bir anlaşma imzaladılar. İmzalanan bu anlaşmanın amacı da şuydu: Manş Denizi'nin üzerinden İngiltere'ye göçmenlerin geçişini önlemek. İngiltere işte Fransa'ya parasal destek verecek. Kuzey Fransa'da bir gözetleme merkezi olacak. Ek güvenlik görevlileri işe alınacak vesaire vesaire. Yani konu şu, tırnak içinde söylüyorum: İngiltere'ye düzensiz göçmen geçişini engellemek. Şimdi bu anlaşma imzalandıktan sonra ne oldu? İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden Gary Lineker Twitter'da bunu eleştirdi. Bilmiyorum, sever misin Gary Lineker'i?
Severim. Anılarımız kötüdür kendisiyle ama.
Evet. Evet, evet. 80'lerdeydi galiba. İngiltere'ye 8-0 bir maçta yenilmiştik. Meşhur. Orada hat-trick yapmıştı değil mi?
Evet, evet, evet. Yani o hatta o maçın, o Lineker'in anılarını Abdülkerim Durmaz'dan dinlemek lazım. YouTube'da bulabilirler. Yani ceza sahasında adamı kaybettiği bir anısı var ki akıllara zarar ve çok da eğlenceli. Evet, bizim için anısı kötüdür. Lineker deyince bir böyle falan oluruz. Ama ondan sonraki kariyeri, bir de çok da centilmen bir futbolcu aslında bakarsan. Hani nefret objesi olabilecek biri değil yani.
Evet, bu arada biz İngiltere iki kez 8-0 yenilmiştik galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
Ya işte 8, bir tane de 5-0'ımız var galiba. Sonra hatta 0-0 berabere kaldık, bayram oldu. Yani galiba Mustafa Denizli'ydi İzmir'deki bir maç, ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Tabii bizim İngiltere maçlarımız hep şeydir ya, sıkıntılıdır.
Evet, Gary Lineker şu anda işte BBC ekranlarında futbol yorumculuğu yapıyor. Match of the Day diye bir programda. Çok da köklü, çok eski bir program bu arada. 60'lardan beri yayında olan bir program ve gerçekten yorumculukta işinin en iyilerinden. Futbolculuğu kadar iyi yani, futbol yorumculuğu da iyi çıktı. Eleştirdi. Yani bu olayı eleştirdi. Bu anlaşmayı eleştirdi. Ve bu eleştiriyi yapınca da BBC bir anda onu kara listeye aldı. Bir tweet yazmıştı. Bir tweet atmıştı. Ve dedi ki Gary Lineker'in attığı tweet bizim ilkelerimize aykırıdır dedi BBC. Ve programını sunmasına izin vermediler. Böyle olunca bu sefer de başka yorumcular, yine BBC'nin diğer yorumcuları buna tepki gösterdiler ve dediler ki o yoksa çıkmıyoruz dediler. Ve BBC'de maç yorumu programları bir önceki hafta sonu sekteye uğradı. Ve bambaşka programlar yayına girdi. İşte böyle bir podcast'ten falan program yayına sokmak zorunda kaldılar vesaire. BBC Genel Müdürü de izleyicilerden özür diledi. Ve dedi ki yani Gary Lineker'i biz hükümetin baskısıyla uzaklaştırmadık dedi. Hatta Rishi Sunak devreye girdi. Hükümetin göçmen politikasını savundu. Yani öyle bir zaten o bekleniyordu. Ve dedi ki umarım dedi Gary Lineker ve BBC bir çözüme ulaşırlar dedi. Bu arada hatırlatma yapalım. Yani Rishi Sunak bir İngiliz, tamam. Ama 1980'de Southampton'da doğan Rishi Sunak'ın annesi Kenya'da, babası Tanzanya'da dünyaya gelmiş bir insan. 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden bir aile. Hint asıllı bir aile. Ve bu ailenin büyük çocuğu şu an İngiltere'nin başbakanı. Yeni başbakanı. Ve konu da zaten göçmenler, ilginç yani. Neyse, sonuçta iş çözüldü. Yani en sonuna geliyorum hikayenin. İş çözüldü. BBC ile Gary Lineker anlaştılar tekrar ve Gary Lineker görevine geri döndü. BBC'nin genel müdürü de sosyal medya kurallarımızı gözden geçireceğiz dedi. Öyle bir açıklama yaptı. Lineker dedi ki ben de tweetlerime dikkat edeceğim bundan sonra dedi. Ve bu olaydan sonra da ilk tweetinde de dedi ki yani hakikaten... bir çıkış yolu bulabildiğimiz için mutluyum. Aslında çözüldüğü için konu mutlu olduğunu söyledi. Ve dedi ki son birkaç gün ne kadar zor olursa olsun ülkesinden, evinden, baskı veya savaş yüzünden kaçmak ve uzak ülkelere sığınmaya çalışmak zorunda olanların yaşadıklarıyla bizim yaşadıklarımız kıyaslanamaz. Çoğunuzun onların çektiklerini anlıyor olduğunu göstermesi yürekleri ısıtıyor diye yazdı. Ve biz hala ağırlıkla hoşgörülü, misafirperver ve cömert bir ülkeyiz dedi. Yani böyle bir skandal, bir kriz bir şekilde çözülmüş oldu. Bir süre konuşulsa da İngiltere'nin en büyük konularından bir tanesiydi geçtiğimiz hafta sonundan itibaren.
Doğru, bayağı konuşuldu ya. Bayağı birinci gündemdi. Yani o tweet işte BBC ne diyecek? Tabii bir taraftan oğul gittiği için ayrılan Ian Wright ve Alan Shearer, onlar da aslında takdiri hak ediyorlar. Gary Lineker'ın şeyi, yani yorumculuk kariyeri de çok parlak. Hatta ona atfedilen çok ünlü bir söz vardır futbolla ilgili. Futbol 90 dakika süren ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur. Bu Lineker'in söylediği düşünülüyor galiba odur. Ama böyle bir video vesaire görmedim ama yani baksak bu Gary Lineker'in sözü olarak tarihe geçmiştir. Oysa da çok akıllıca bir, çok da güzel bir yorum aslında. Ben de takip ettim bunu. Hatta şey, Fatboy Slim falan, şarkıcılar da çok destek oldular Özgür. Fatboy Slim bir performansında işte bayağı onunla ilgili konuştu. Onun tişörtlerini giyenler oldu. Yani kamuoyundan da çok ciddi bir şey, destek aldı. Bence BBC'nin geri adım atmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Yani Lineker yine gündemdeydi. Güzel ya, ben sevdiğim futbolculardan bir tanesidir bu arada. Yani kariyerinde az çok hatırladığım, yani düşün o kadar artık, yani hatırladığım isimlerden biri.
Gary Lineker dışında senin bir başka favorin daha var, onu da söyleyeyim ben.
Kim?
George Best.
Best tabii hocam, Best ama yani küresel favori. Best bence Lineker'den daha üst düzey bir favori.
Neden?
Yani özel hayatı vesaire çok tabii insanları şey cezbeder. Onun böyle birer çapkın diyelim, hadi çok böyle hafif geçelim de hikayeleri, ilişkileri, bakış açısı hayata, biraz daha felsefik yönden onu yorumlayan da çok insan vardır. O yüzden daha farklı bir karakter. Lineker öyle değil yani. O iyi bir futbolcuydu. Sarı kart bile görmemiş kariyerinde. Düşün yani, o kadar temiz. Yani George Best'le Lineker'i yan yana koyduğunda orada bayağı bir şey var. Fark var arada. Bambaşka kariyerler.
Gary Lineker'in sarı kartı bile mi yokmuş?
Benim bildiğim öyle bir şey var. Hiç sarı kartı yok diye biliyorum. Yani özel işte mesela bu söz ona ait diye biliyorum. Hiç sarı kartı yok diye biliyorum. Bize hat-trick yaptı diye biliyorum. Yani bunlar hafızamdaki Lineker'in şeyleri.
Burçin, noktaları. Emin sen hafız zaman yazacağım. Kim 500 milyar ister de sorarlarsa cevap vereceğim.
Bu soru nasıl gelebilir mesela?
Aşağıdaki futbolculardan hangisi hiçbir zaman sarı kart görmemiştir?
Evet. Bence Lineker'i görüyorsan zaten söyle yani. Başka kim olabilir ki? Bu listede kim söyleyebilir? En kötü telefonla bağlan bana, şey yaparız.
Evet evet yani. Bilemezsem Joker olarak seni ararım. Tamam. Şey derim, orada bir Kenan İmirzalıoğlu ile konuşurum, derim ki Kenan Bey şunu eliyorum derim, bir tanesini elerim oradan, ondan sonra orada bir şeyi uzatırım, orada düşünürüm falan filan, ondan sonra Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki kimi aramak istersiniz? Burçin Acer'i aramak istiyorum derim, seni ararım, ondan sonra Burçin'cim çok hızlı şekilde okuyorum soruyu.
Ben de anlamam değil mi ilkinde? Ne? Lineker 3 gol attı Lineker falan, böyle saçma sapan bir şey bu. Neyse canım, yaşamayız inşallah böyle bir şey.
En korktuğum şeylerden bir tanesi bu zaten.
Ne?
Yani günün birinde o programa çıkarsam ve birini aramak zorunda kalırsam Joker olarak, hızlı bir şekilde o soruyu okurken o Joker için aradığım kişinin o soruyu anlamaması ve benim tekrardan okumak zorunda kalmam ve süreyi kullanmamız, o sırada cevabı bile veremememiz.
Bayağı büyük kabusmuş Özgür ya.
Çok çok zor an, çok zor.
Bence sen bunu yaşamazsın. Yani yaşamayacağın bir kabus varsa o budur. Başka tür kabuslar yaşayabilirsin ama bu onlardan değil.
Bu arada hep böyle joker olarak aranmak istedim. Hatta iki tane de sevdiğim arkadaşım katıldı o programa. Hiç beni seçmediler joker olarak.
Ciddi misin?
Evet, evet.
Aa, geçmiş olsun. Olur.
Burçin'cim, bu bölümün ana konusu Oscar'dı. Bol bol Oscar'lardan bahsettik ama senin beklediğin cevaplar var. Bunun için de bizi dinleyen arkadaşlarımıza tekrardan bizden, onlardan yardım isteyelim. 122. bölümü bitirdik. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.